Sayfa 270. Hasan'a gelince, onları Midan'dan çadırların kurulduğu hasbaya kadar izlemeyi sürdürmüş. Bu sırada Acip ile Harem Ağası geri bakıp onu birkaç adım artlarında görmüşler. Acip de bu kez sinirlenmiş ve olup bitenleri, bir tatlıcıya girdiklerini ve tatlıcının sonradan kendilerini izleyerek artlarından geldiğini, Harem Ağası'nın büyük babasına anlatacağından çok korkmuş. Onu dehşete düşüren bu düşünceyle yerden bir taş almış, ayakta, hareketsiz, dalgın ve gözlerinde garip bir ışıkla kendilerine bakan Hasan'a dönmüş. Tatlıcının gözlerindeki bu alevin değişik bir anlamı olduğunu düşünmüş ve daha da fazla sinirlenmiş. Tüm gücüyle taşı fırlatmış. Taş Hasan'ı ağır biçimde yaralamış. Sonra Acip ile Harem Ağası aceleyle çadırlara yönelmişler. Hasan Bedrettin'e gelince baygın yere düşmüş. Yüzü baştan başa kana bulanmış. Ama ne mutlu ki kendine gelmekte gecikmemiş. Kanını dindirmiş ve sarığından bir parça yırtarak alnını sarmış. Sonra kendi kendini azarlamaya koyularak, ''Aslında benim kusurumdan oldu bu. Dükkanımı kapatmakla ve doğru olmayan bir tarzda bu güzel çocuğu izlemekle düşüncesizce davrandım. Herhalde bu izleyişimi kötü maksatlara yormuştur.'' demiş. Sonra içini çekip, ''Allah kerim.'' diyerek kente dönmüş ve dükkanını yeniden açarak eskisi gibi hamur işi yapıp satmaya başlamış. Bu sırada acıyla Basra'daki zavallı annesini ve çocukluğunda hamur işi üzerine kendisine verdiği ilk dersleri hatırlıyor ve ağlıyormuş. Teselli bulmak için kendi kendine şu dizeleri okumuş. ''Talihten yana hiç adalet bekleme, düş kırıklığından öte bir şey elde edemezsin.'' Çünkü sana adalet sağlayacağını sandığın talih bu doğada yaratılmamıştır. Tatlıcı Hasan Bedrettin'in amcası Vezir Şemseddin'e gelince Şam'da 3 günlük dinlenmeden sonra Midan'dan çadırlarını söktürüp Basra'ya doğru yol almak üzere ilkin Humus, sonra Hama ve Halep'e doğru yola çıkmış ve her yerde araştırmalar yapmaktan geri durmamış. Halep'ten Mardin'e, sonra Musul'a ve Diyarbakır'a gitmiş, sonunda da Basra'ya ulaşmış. Ancak bir parça dinlendikten sonra Basra Sultanı'nın huzuruna çıkmak istemiş. Sultan onu hemen huzura almış ve onu alçak gönüllülükle kabul etmiş ve iyilikseverlikle onu Basra'ya getiren nedeni öğrenmek istemiş. Şemseddin tüm öyküsünü ve eski vezir Nurettin'in kardeşi olduğunu ona anlatmış. Sultan Nurettin'in adını duyunca Allah ondan lütfunu esirgemesin demiş ve ona ''Evet dostum, Nurettin benim dostumdu ve kendisini çok severdim. Ölümünden bu yana 15 yıl geçti. Ardında bir de Hasan Bedrettin adlı oğul bıraktı. Ama bu çocuk bir gün birdenbire kayboldu.'' Bir daha ondan söz edildiğini duymadık. Ama burada, Basra'da, hala Nurettin'den önceki vezirimin kızı, kardeşin Nurettin'in karısı olan annesi yaşıyor, diye eklemiş. Bu haberi alan Şemseddin, sevincin doruğuna çıkmış ve, ''Şahım, yengemi görmek isterim.'' demiş. Şah da ona gerekli izni vermiş. Şemseddin adres ve doğrultusunu öğrendikten sonra hemen rahmetli kardeşi Nurettin'in evine koşmuş. Yolda onu son bir kez kucaklamadan, kendisinden uzakta ölen kardeşi Nurettin'i düşünerek oraya ulaşmakta gecikmemiş. Ağlamış ve şu dizeleri kendi kendine okumuş. ''Oh, geçmiş gecelerimin konutuna dönüyorum, yöresindeki duvarları öpüyorum ama yüreğimin özünde beni yaralayan bu duvarlar değil, konutta oturana duyduğum aşktır.'' Sonra büyük bir kapıdan ortasında evin bulunduğu avluya girmiş. Evin kapısı her türlü renkten mermerlerle canlandırılmış, kemerli, granitten yapılmış bir harikaymış. Bu kapının dibinde, görkemli bir mermer üstünde, kardeşi Nurettin'in altın harflerle kazınmış adını bulmuş. O zaman eğilip bu ismi öpmüş ve çok heyecanlanarak ağlamış ve şu dizeleri okumuş. Her gün sabahleyin doğan güneşe senden haber soruyorum ve de her gece çakan şimşeğe, uyursam eğer uyumakta olduğum halde arzu, arzunun dikeni, arzunun ağırlığı, arzunun bıçkısı içime işliyor ve asla dertlerimi haykırmıyorum. Ey tatlı dostum, artık daha fazla katı yokluğun sinesinde uzaklaşma. Yüreğim parça parça, yokluğun acısıyla kesik ve kopuk. Hangi hayırlı gün, hangi eşsiz gün, bizi sonunda birleştiren gün kadar hayırlı ve eşsiz olabilir? Ama yokluğunun ruhumu bir başka aşkla doldurduğunu hiç düşünme. Çünkü yüreğim ikinci bir sevgiyi alacak kadar geniş değil. Sonra eve girmiş. Tüm dairelere geçerek Basralı Hasan Bedrettin'in anası, yengesi hatunun oturmasına ayrılmış odaya gelinceye kadar yürümüş. Oğlu Hasan'ın kaybolmasından sonra kadın gece gündüz ağlayıp hıçkırmak için bu odaya kapanmış ve odanın ortasına uzun zamandır öldü bildiği oğlu için zavallı çocuğunun mezarını temsil edercesine küçük bir türbe yaptırmış. Tüm zamanını gözyaşları içinde orada geçiriyor ve dertten çökmüş, uyumak için yine oraya başını dayıyormuş. Şemsettin odanın kapısına iyice yaklaştığı zaman yengesinin sesini duymuş. Bu acılı ses şu dizeleri okuyormuş. Ey mezar, Tanrı aşkına söyle bana, dostumun güzelliği, çekiciliği silindi mi? Güzelliğinin parlak temaşası ebediyen soldu mu? Ey mezar, kuşkusuz sende ne zevk bahçeleri, ne yücelmiş gök kubbesi var. Ama söyle bana, nasıl oluyor da içinde ayın ışıldadığını ve dalın çiçeklendiğini görüyorum? Bunu duyan Vezir Şemsettin içeri girmiş, en yüce saygılar sunarak yengesini selamlamış ve ona kocası Nurettin'in kardeşi olduğunu söylemiş. Sonra da ona tüm öyküyü ve oğlu Hasan'ın bir gece kızı Sittülhüsn ile yattığını, ertesi gün ortadan kaybolduğunu ve sonunda Sittülhüsn'ün hamile kalıp Acip'i doğurduğunu. Sonra da Acip benimle birlikte geldi. Oğlunun kızımdan olma oğlu olduğuna göre senin de torunundur diye eklemiş. O ana kadar dünya işlerine başını çevirmiş ve büyük bir mateme bürünmüş olan dul kadın, oğlunun yaşamakta olduğunu anlayınca heyecanlı bir şekilde ayağa kalkıp onu kucaklayarak ayaklarına atılmış ve onun onuruna şu iki dizeyi okumuş. Bana gelerek bu mutlu haberi duyurandan Allah razı olsun. Ne muradı varsa versin. Çünkü bana en mutlu, duyulanların en iyisi bir haber verdi. Eğer kabul edip yeter bulacağı bir hediye vermek gerekirse, ona ayrıcalıklarla parçalanmış bir yürek vereceğim. Ve vezir hemen gidip Acip'i getirmeleri için adam göndermiş. Çocuk hemen getirilmiş. Bunu gören büyük anne ağlayarak Acip'in boynuna sarılmış. Ve Şemsettin ona, ''Ey anne, gerçekte bu an hiç de gözyaşı dökülecek an değildir.'' Bizimle birlikte Mısır'a gelmek için hazırlıklar yapma zamanıdır ve inşallah yeğenim Hasan da yakında bizimle birlikte olacaktır demiş. Acip'in büyük annesi de işittik ve itaat ettik demiş ve hemen o anda ayağa kalkmış. Gerekli tüm eşyasını ve yiyecek olarak tedarikini yapıp tüm hizmetkarlarını bir araya getirerek hemencecik yolculuğa hazır bulunduğunu göstermiş. Bunun üzerine Vezir Şemsettin Basra Sultanı'nın huzuruna çıkarak veda etmiş. Sultan da ona kendisi için ve Mısır Sultanı için hediye ve armağanlar vermiş. Bunu izleyerek Şemsettin, iki kadın ve Acip maiyetleriyle birlikte yola koyulmuşlar. Yeniden Şam'a ulaşıncaya kadar kesintiye uğratmadan yollarına devam etmişler. Orada Kanun Meydanı'nda durmuşlar ve çadırlarını kurmuşlar ve vezir, burada Şam'da bir hafta kalarak Mısır Sultanı'na sunulacak uygun hediye ve armağanlar alacağız demiş. Böylece vezir mallarını sunmak üzere çadırlarını ziyaret eden zengin tacirlerle meşgul olurken Acip haremasına ''Baba Said, ben gidip biraz eğlenmek istiyorum. Haydi Şam çarşılarına gidelim. Ne var ne yok bakalım. Ve de tatlılarını yediğimiz, bize gösterdiği misafirperverliğini öveceğimize taşla kafasını yardığımız tatlıcının durumunu da öğrenelim. Gerçekten ona iyilik yerine kötülük yaptık.'' demiş. Harem ağası da ''İşittik ve itaat ettik.'' yanıtını vermiş. Bunun üzerine Acip ile harem ağası çadırdan çıkmışlar. Çünkü Acip, bilinçsizce duyduğu bir evlat sevgisinin ortaya çıkardığı kör bir itişin etkisinde bulunuyormuş. Kente varınca, tatlıcı dükkanına ulaşıncaya kadar çarşılarda durmadan yürümüşler. Tam da Beni Ümmiye Camii'nde Müslümanlar toplanıp ikindi namazını kılacakları saatmiş. O sırada Hasan Bedrettin dükkanında daha önceki aynı nefis tatlıyı, soyulmuş bademli, nar taneli, şekerli ve kokulu tatlıyı hazırlamakta imiş. Acip tatlıcıyı gözden geçirmiş ve attığı taşın alnında bıraktığı izi görmüş. Bunu görünce de yüreği daha fazla üzülmüş ve "Selamun aleyküm ey tatlıcı, buralara senden haber almaya geldim, beni tanımadın mı?" demiş. Hasan onu görür görmez içinin ezildiğini, yüreğinin düzensiz vuruşlarla çarptığını, yere düşecek gibi başının döndüğünü ve bir sözcük bile söyleyemeyecek kadar dilinin damağına yapıştığını hissetmiş. Sonunda başını çocuğa doğru kaldırmış ve tüm alçak gönüllülüğüyle ona şu dizeleri okumuş. "Sevgilime sitemler etmek kararındaydım ama onu sadece görmekle vazgeçtim ve ne dilime ne de gözlerime hakim olabildim. Sustum, gururlu ve ezici görünümü karşısında gözlerimi eğdim. Duyduklarımı belli etmemek için değişik görünmeye çalıştım ama başarı sağlayamadım. Oturup sayfalar dolusu sitemler yazdım. Fakat yanına ulaşınca bir tek sözcüğünü bile okuyamadım. Sonra, ey efendilerim, sırf alçak gönüllülük göstererek buyurun girin ve hazırladığım tatlıyı tadın. Çünkü vallahi, ey genç çocuk, geçen defa seni görür görmez yüreğim sana bağlanmıştı. Seni izlediğimden dolayı çok pişman olmuştum. Yaptığım gerçekten delilikti," diye eklemiş. Fakat Acip onu, "Vallahi sen çok tehlikeli bir dostsun. Yedirdiğin bir parça tatlı yüzünden bizi tehlikeye soktun. Oysa şimdi bizim ardımızdan gelip bizi izlemeyeceğine yemin vermedikçe dükkanına girmeyecek ve hiçbir şey yemeyeceğiz. Yoksa bir daha buraya gelmeyiz. Çünkü bil ki burada Şam'da tam bir hafta kalacağız. Bu sırada büyük babam sultan için hediyeler satın alabilecek," diye yanıt vermiş. Bunu duyan Bedrettin, "İkinizin önünde işte yemin ediyorum," diye haykırmış. Bunun üzerine Acip ile harem ağası dükkana girmişler ve Bedrettin onlara hemen bir kase dolusu özel tatlısı, şekerli, bademli ve kokulu nar tanesini sunmuş ve Acip ona, "Gel sen de bizimle ye, Allah da bu yoldan bizi araştırmalarımızda başarılı kılar," demiş. Hasan buna çok sevinmiş ve karşılarına oturmuş. Fakat tüm bu sürede Acip'i seyretmekten kendini alamamış ve öylesine olağan dışı ve ısrarlı bir ilgiyle bunu yapmış ki Acip sıkılmış ve ona, "Ya Rabbi, sen ey iyi yürekli kişi, ne kadar can sıkıcı ve ısrarlı bir sevgi gösterisinde bulunuyorsun. Sana daha önce de sitemlerde bulunmuştum. Beni böylesine süzmekten ve gözlerinle yüzüme yiyecek gibi bakmaktan vazgeç," demiş. Bu sözleri duyan Bedrettin şu dizelerle yanıt vermiş. "Senin için yüreğimin derinliklerinde açıklayamadığım bir giz var. Benliğimde sakladığım bir düşünce ki asla sözcüklerle anlatılamaz. Sen ki güzelliğiyle mağrur parlak mehtabı şaşkınlıktan örtünmeye zorlarsın. Senin aydın yüzün sabahı utandırır, şafağa baş eğdirir. Sana sözsüz bir tapınmayla, sana ey Tanrı sevgilisi, çoğalıp güzelleşen arzular ve ölümsüz, benzersiz duygularla bağlıyım. Ve şimdi yanarak tümden eriyorum. Yüzün benim cennetimdir. Kuşkusuz, ateşli susuzluğumdan öleceğim. Oysa sen, dudaklarınla susuzluğumu giderebilir ve onların balıyla ruhumu tazeleyebilirsin." Bu dizeleri okuduktan sonra aynı güzellikte başkalarını da okumuş ama bir bakıma bunlar harem ağasına da seslenen dizelermiş. Böylece bir saat süreyle kimi zaman Acip'in, kimi zaman da harem ağasının onuruna dizeler okumayı sürdürmüş. Bundan sonra tüm olarak doyduklarından Hasan ellerini yıkamaları için gerekli her şeyi önlerine getirmiş. Bu maksatla bakırdan yapılmış benzersiz bir ibrikle ellerine kokulu sular dökmüş, kemerine takılı bulunan renkli ipekten bir havluyla ellerini kurulamış. Sonra da ellerine dükkanın en üstteki raflarında bulunan ve önemli durumlarda kullanılmak üzere itinayla sakladığı gümüş bir gülaptandan gül suyu serpmiş ve bu kadarla da kalmamış. Bir an için dükkandan çıkarak elinde iki testi misk ve gül suyuyla yapılmış şerbet getirerek her birine birer testi sunmuş ve onlara, "Bakın, kendi isteğinizce buradan içebilirsiniz," demiş. Bunun üzerine Acip testiyi alıp şerbeti içmiş. Sonra bunu harem ağasına geçirmiş. O da içip yeniden Acip'e vermiş. Acip yeniden içtikten sonra testiyi bir kez daha harem ağasına vermiş. Bu böylece karınları şişip ömürlerinde hiç olmadığı kadar doyuncaya değin böylece devam etmiş. Bundan sonra tatlıcıya teşekkür edip çadırlara akşam olmadan yetişmek üzere oradan ayrılmışlar. Çadırlara gelince Acip, büyük annesinin ve annesi Sittül Hüsnü'nün ellerini öpmek üzere aceleyle yanlarına girmiş. Büyük annesi onu öpmüş ve bunu yaparken oğlu Bedrettin'i hatırlamış. Derin derin iç çekip pek çok ağlamış. Sonra da şu dizeleri okumuş. Ayrılanların bir gün birleşebileceklerinden tüm ümidimi kessem, ayrılışlarından sonra yaşama arzumu yitirirdim. Oysa ben kalbime senin aşkından başkasını sokmamaya yemin etmişim. Ve Yüce Tanrı yeminimin tanığıdır ve tüm sırları bilir. Sonra Acip'e, çocuğum gezmek için nerelere gittin diye sormuş. Acip, Şam sokaklarına diye yanıt vermiş. Kadın, öyleyse şimdi iyice acıkmışsındır demiş ve yerinden kalkarak nar tanesi karışımı ünlü tatlıdan bir porselen kaseye koyarak getirmiş. Bu benzersiz lezzetteki tatlı, onun ustalıkla yaptığı ve oğlu Bedrettin'e daha çocukken Basra'da öğrettiğinin aynısı imiş. Köleye de, efendin Acip ile birlikte sen de yiyebilirsin demiş. Fakat harem ağası yüzünü buruşturup kendi kendine, vallahi hiç isteğim yok, bir lokma bile yiyemem demiş. Yine de Acip'in yanına oturmuş. Acip'e gelince onun da tatlıcıda yiyip içtiği şeylerden karnı çok tokmuş. Yine de bir lokma alıp tatmış. Ama çok doygun olduğundan lokmayı yutamamış. Bir de bunun şekerinin biraz noksan olduğunu fark etmiş. Aslında bu doğru değilmiş. Çok doygun olduğundan ona böyle geliyormuş. O da yüzünü buruşturarak büyük annesine, ''Bu tatlı pek iyi olmamış büyük anne.'' deyivermiş. Bunu duyan büyük annesi hiddetten boğulur gibi olmuş ve, ''Nasıl çocuğum, benim hazırladığım şeyin iyi olmadığını söylemeye mi yelteniyorsun? Bilmiyor musun ki bütün dünyada baban Hasan Bedrettin'in dışında kimse benim yaptığım yemekler, hamur işleri ve tatlılardan iyisini yapamaz. Hasan Bedrettin de zaten benden öğrenmiştir.'' diye haykırmış. Fakat Acip, ''Vallahi büyük anne, senin hazırladığın tatlı tam kıvamını bulmamış. Sanırım şekeri biraz noksan ama mesele bu değil. Sen bilmiyorsun, sana itiraf edeyim ama annem ile büyük babama söyleme. Çarşıda bize aynı tatlıdan sunan bir tatlıcıyla tanıştık. Ama tatlısının daha kokusunu duymakla insanın yüreği ferahlıyordu. Tadına gelince öylesine lezzetliydi ki hazımsızlık çeken birinin bile iştahını kabartırdı.'' Hazırlanışına gelince gerçekte ve hiçbir şekilde ne yakın ne de uzaktan bir diğerininkiyle kıyaslanabilir büyük anne demiş. Bu sözleri duyunca kadın çok sinirlenmiş ve harem ağasına bir göz atıp ona, fakat anlatısının tam burasında Şehrazat sabahın yaklaştığını görmüş ve yavaşça öyküsünü kesmiş. Bunun üzerine kız kardeşi Dünyazat ona, ablacığım sözlerin ne kadar tatlı ve hoş, bu öykün de zevkli ve büyüleyici demiş. Ve Şehrazat ona gülüp, evet kardeşim ama bunun eğer Allah'ın yardımı ve Şah'ın himayesiyle hayatta kalırsam, bu gece ikinize anlatacağım öykünün yanında sözü mü olur demiş. Ve Şah içinden, vallahi aslında olağanüstü ve şaşırtıcı olan öykünün sonunu işitmeden onu asla öldürmeyeceğim demiş. Sonra Şah Şehriyar ve Şehrazat, ikisi de gecenin geri kalan bölümünü sabaha kadar birbirlerine sarılarak geçirmişler. Bundan sonra Şehriyar çıkıp adalet dağıttığı salona geçmiş. Divan, vezirler, mabeyinciler, muhafızlar ve saray halkıyla dolmuş. Ve Şah hükümler vermiş, memurlar tayin etmiş, kimi memurları da görevden almış, yönetmiş ve askıda kalan işleri tamamlamış ve böylece günün sonuna ulaşmış. Sonra divan dağılmış ve şah saraya dönmüş ve gece gelince karısı ile her zaman yaptıklarını yapmış. 23. ayrımın sonu sayfa 278.